It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Merhaba arkadaşlar. Hazır mıydım, değil miydim? Düşünmeye vakit kalmadan yine recording butonuna bastım ve kaydetmeye başlıyorum. Çünkü sanırım hiçbir zaman tam olarak hiçbir şeye hazır olmak diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Ve bazen bazı şeylere çat diye başlamak gerekiyor. Tabii ki de öncesinde, mesela podcast'ın öncesinde şöyle bir hazırlık yaptım. Kendime çay yaptım. Laptopumu kurdum. Kurdum derken salonun köşesindeki masanın üzerine koydum. Ondan sonra suyumu yanıma aldım. Sonra dışarı çıkmam gerekiyor, bir yere gideceğim. Çantamı hazırladım, kapının önüne koydum ki podcast'imi kaydeder kaydetmez hemen çıkıp işime gidebileyim, işimi yapabileyim. Böyle bir giriş yapmış oldum. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. En son kaydettiğim bölüm, bu önceki bölümleri dinleyenler bilir. Bence bu arada şunu fark ettim. Bence bölümlerim bir noktada, hani bazı şeylerden evet bahsediyorum. Ama bir de birbirini takip eden olaylar örgüsü de var. Mesela hayatımda biraz böyle neler olduğunu, işte şu anda neler olduğunu anlamak için, bu hikaye örüntüsünü anlamak için biraz önceki bölümleri de dinlemek gerekiyor. Daha fazla konteksiniz olmuş oluyor ve belki de bazı hikayenin bazı noktaları daha anlamlı olmuş olabilir o açıdan. Ancak bahsedeceğim genel olarak hayata dair fikirlerim veya genel olarak bölüm spesifik anlatacağım hikaye için tabii ki de önceki bölümleri dinlemek mecburiyet değil. Ancak ben böyle bir şey fark ettim. Bunu da tabii ki de bildiğiniz üzere planlamadan yapıyorum. Ama böyle bir belli bir hikayeyi devamlı bir hikaye gibi olduğunu fark ettim. Bildiğiniz gibi bir spa center'daydım. Oruç tuttum 5 gün boyunca, fasting yaptım. Ve bunun sonucunda aslında sizlerle süreci paylaştım, neler hissettiğimi, nasıl olduğunu anlattım. Bir son olarak da hani bittikten sonraki sürece değinmek istiyorum. Kendimi genel olarak, mental olarak çok daha iyi hissetmeye başladım. Çünkü fiziksel olarak iyi hissettim bittiğinde. Ondan sonra böyle bir daha bir enerji geldi. Spor yapma isteği geldi. Sanırım spor yapmamamın sebebi, yani yoga yapıyorum ama böyle vücut terletici spor vesaire uzun süredir yapmadım. Bunu yapmamamın sebebi biraz vücudumda ağır hissetmem. Gerek zaten yaz sürecinde olmam. O da bir ağırlık veriyor insanın vücuduna. Ama fiziksel olarak da işte bu toksinlerin birikimi olabilir artık. İstenmeyen veya öğütemediğim besinlerin de birikimi olabilir. Bunların birikimiyle bir şekilde bir ağırlık hissediyordum ve bu ağırlık da beni spor yapmak konusunda demotive ediyordu. Onu aşmış oldum. Daha böyle rutinime biraz küçük küçük strength trainingler ekledim. Evde kendi dumbbellim var ve dışarıda da işte Urban Sports Club membership'im var. Henüz dışarıda yapmadım böyle bir strength training ama kendim eklemeye başladım yogamın içine. İnsanı daha iyi hissettiriyor gerçekten. En azından beni. Ben ağırlıklı veya işte böyle egzersiz yaptığımda aslında yogadan bende daha büyük bir etkisi oluyor. Ama yoga kadar kolay ve o egzersiz yapmaya, yani yoga iyi yapmak öncesinde bir direnç hissetmiyorum ama egzersiz ne kadar iyi hissederse hissettirsin. Öncesinde nedense bir direnç oluyor. O yüzden böyle bir şu an rutindeyim. Belki ileride daha farklı bir dönemimde daha fazla ağırlık kaldırdım. Hatta belki gym'de direkt spor salonunda ağırlık kaldırdığım bir dönemim olur. Bilmiyorum, bakalım. Ancak personal trainer ile çalışma sevdamdan vazgeçtiğimi bahsetmiştim. Çünkü şu an böyle bir yerinde değilim hayatımın. Biraz gülüyorum çünkü böyle isteklerim olabiliyor ve aslında hayatımda olduğum dönemle eşleşmeyecek istekler oluyor. Ve bunları fark edip bunlardan vazgeçebilmek ve şu anki hayatımda olduğum yere daha uygun rutinler ve deneyecek şeyler bulabilmek insanı daha iyi hissettiriyor ve bence bu da bir olgunluk göstergesi. O yüzden biraz kendime gülüyorum. Neyse, dediğim gibi daha iyi hissetmeye başladım. Ancak şeyi fark ettim. Geçen sene gittikten, yani geçen sene bence ben yalnızca IBS'le mücadele ediyordum. Zaten henüz bir test yaptırmamıştım ama SIBO olduğunu düşünmüyorum geçen sene bende. SIBO bence bu yıl üredi. Ve işte SIBO dediğim Small Intestinal Bacterial Overgrowth, IBS'in biraz daha ilerlemişi gibi düşünebilirsiniz bunu. IBS'le birebir oluyor. Zaten %70'inde IBS hastalarının asıl sebebi SIBO olduğu söyleniyor. Neyse, SIBO olduğu için bu geçen yılki fasting yaptıktan sonraki inanılmaz vital, inanılmaz dinç, hayat dolu hissetme etkisi gelmedi. Bu ufak bir iyi hissetmenin yanında, rahatlamanın yanında yine bir şişkinimin devam ettiği. Zaten bazen oruç tutmak da şişkinliğe sebep oluyor ancak sonrasında geçiyor. Böyle semptomlarımın ve hani midemde hissettiğim, bağırsaklarımda hissettiğim rahatsızlık hissinin kaldığını fark ettim. Bu da bende aslında bu kaldığında, yani bunu iyi karşılamadım, frustrated hissettim, kötü hissettim. Neden oruç bunların hepsini geçirmedi diye, ama zaten geçirmeyeceğini biliyordum, o yüzden çok uzun sürmedi ve proaktif adımlar atmaya başladım. Bununla ilgili Türkiye'de diyetisyen ve hekimle çalışma kararı aldım. Hatta hekimle çalışacağımı bilmiyordum. İlk önce diyetisyenle çalışmayı düşündüm. Çünkü bu girdiğiniz süreç, eliminasyon diyeti çok zorlu bir süreç ve bunun diyetisyen eşliğinde olması gerekiyor ve çok sistematik ilerlemesi gerekiyor. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir şey değil, yani en azından benim değil ve önerilmiyor da zaten. Hatta kendi kendime yani çok denedim ve olmadı ve etkisini göremedim ve zaten yapamadım. Ve hani en sonunda bu noktaya geldim. Eğer imkanınız varsa ve bir autoimmune disease'le, hastalıkla mücadele ediyorsanız şöyle bir tavsiyem olur naçizane, 2 yıldır, 3 yıldır bununla mücadele eden birisi olarak doktora gidin. Alternatif tıp doktoruna gidin. Gerek diyetisyenlerle görüşün. Çünkü otoimmün bütün rahatsızlıkların aslında besinlerle çok fazla iyileştirilebildiğine tanık oluyorum. Araştırmalarım sonucu, kendi deneyimlerim sonucu da. O yüzden diyetisyenle kesinlikle imkanınız varsa çalışın. Hiç evde tabii ki de bazı şeyler yapabilirsiniz kendiniz için. Tabii ki de en son sizde bitiyor. Sizin kendi alışkanlıklarınızda, kendinize nasıl davrandığınızda, stresle nasıl mücadele ettiğiniz çok çok çok büyük bir porsiyonu bu otoimmün rahatsızlıkların. Ve travmalar da aynı şekilde, işte beden egzersizlikleri, ondan sonra vücutta sıkışmış duyguların salınması gerekliliği. Böyle şeyler de etkili, ancak besinler de bunun bir noktası ve fiziksel konular da bunun bir noktası, mikrop üremesi vesaire de bunun bir noktası. O yüzden baştan doktora gidin. En azından kafanız o konuda rahat olsun. Boşu boşuna bir sürü zaman ve efor harcamadan direkt en kısa sürede kendiniz için iyileşme başlatmış olursunuz diyorum. O yüzden bu kararımı belirttim. Ancak bu arada diyetisyen seçimini henüz yapamadım. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bir de antibiyotiğe başlama kararı aldım. Çünkü antibiyotikle daha etkili bir şekilde, yani hekimle konuştuktan sonra özellikle bayağı ikna oldum. Antibiyotikle daha etkili bir şekilde bunun iyileştirebileceğini öğrendim. Ve ileride tekrarlama sonucunu da daha azaltıyor. O ihtimali de azaltıyor. O yüzden böyle yapmak istiyorum. Ondan sonra diyetisyen diyordum. Yani bu arada antibiyotikle ilgili şöyle önyargım var. Hala var. Zart zurt kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak ben şu an benim için bunun etkili olacağını düşünüyorum. Yani şu an öyle bir, yani kendiniz de hissetmeniz gerekiyor. Çünkü birçok hastalığın hem antibiyotik hem daha böyle klasik müdahaleleri olabiliyor. Hem de daha alternatif müdahaleler oluyor. İkisini de birleştirebilirsiniz. Farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Ama benim şu anki hissiyatım şu an bu ince bağırsaklarımda üremiş mikropların öldürülmesinin sadece diyetle değil aynı zamanda antibiyotik takviyesiyle daha etkili olacağını hissediyorum. Kendim için bunun daha iyi olacağını hissediyorum. O yüzden bunu yapmaya hazırım. Ama mesela bazen de hissediyorsunuz ki antibiyotik iyi gelmeyecek. Biri sizi, sadece bir doktor size diretti diye antibiyotik kullanmamalısınız. Yani böyle bir zorunluluğunuz yok. Yani gerçekten zorunlu olmadık sürece. O yüzden burada da bir aslında flexible olabilirsiniz. Kendinizi dinleyebilirsiniz. Ve bu süreçler böyle sakin kararlar alabilmek çok kolay değil. O yüzden sancılı süreçler oluyor. Şu an sakin sakin konuştuğuma bakmayın. Bu kararları alana kadar gerçekten uzun bir yol teptim. Çok fazla frustration duygusuyla mücadele ettim. En çok da böyle rahatsız oldum. Frustration bu arada Türkçesini iyi çevrildiğini düşünmüyorum. O yüzden frustration diyeceğim. Geçeceğim. Ve şimdi şu noktadayım. Diyetisyen seçmem gerekiyor. Yani bir acelem yok aslında. Ancak 3 tane kişiyle görüştüm. Üçü de gerçekten kendi alanlarında çok iyi görünüyorlar. Özetlemek gerekirse biri daha hem SIBO iyileşmesiyle ilgili hem de daha sezgisel yeme, duygusal yeme, yeme bozuklukları konularında da etkili birisi, yani deneyimli birisi. Ve aslında konuşurken böyle çok samimi hissettim kendisini. Diğeri gerçekten SIBO konusunda, spesifik SIBO ve IBS konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyen. Bu noktada da şöyle iyi bir şey var. Aslında soğuk geldi kendisi. Çok böyle ilk diyetisyenle hissettiğim bağı hissedemedim. Ancak çok alanında profesyonel olduğunu hissettim ve hani gerçekten nokta atışı bir şekilde, sistematik bir şekilde bu SIBO'yu iyileştirebileceğimi ve onun yardımıyla hissettim ve böyle hani tekrar dönüp düşünmem, yani iyileşir mi iyileşmez mi ne olacak, hani böyle kafa rahatlığı verir gibi hissettirdi. Üçüncü diyetisyen de biraz sıkı bir listesi olan, yani böyle daha kökten çözümcü, hani çok şeyi kısıtlayalım, hani bir kere olsun tam olsun daha tarzında. Ve aslında onda da hoşuma giden şey şu: aynı zamanda yaşam koçluğu yapıyor ve şöyle hani ne kadar iyi hissedeceğini, biraz daha böyle zihniyet mindset shift'i bu yapacağın diyette, çünkü sonuçta mindset'ini iyi tutmak gerekiyor. Şey, mindset'ini benimseyebilecek bir dönem değil yani mesela. Her istediğimi yiyebilirim. İşte sezgisel, canım istediği şunu yedi bunu, yani böyle değil de daha hani böyle bir şey yapıyorum. Sonrasında her şeyi yiyebilecek duruma geleceğim. Ancak şu an böyle bir şeye ihtiyacım var ve bu beni iyi hissedecek ve iyi hissetmek bütün yemeklerden daha güzel bir tadı var. İyi hissetmenin. Buna katılıyorum bu arada. Hani biraz daha böyle birisi. O yüzden kararsızım. Bakalım ne kararı vereceğim. Keşke bana söyleseniz hangi kararı vermem gerektiğini. Birisi söylese. Gerçekten karar verme konularında çok fazla overthink ettiğimi ve strese düştüğümü fark ediyorum. Bu da bir fark ediş. O yüzden biraz bugün böyle bu konuya ara vermek istedim. Çünkü şeyi fark ettim. Aslında benim için ne iyi gelecek, hangi seçenek daha iyi olur, bunu düşünmek ve bu konuda kendimi strese sokmak zaten hani benim şu an kendimi iyileştirmeye yapmaya çalıştığım şeyin tam zıttı. Yani aslında büyük resmi kaçırmış oluyorum. Bunu fark ettim. Güzel bir fark edişti bu ve ara verdim. Hani şunu benimsemeye çalışıyorum. Ne karar verirsem vereyim benim için iyi olacak. Üç diyetisyen de harika diyetisyenler bence. Hangisiyle çalışırsam çalışayım, belki farklı şeyler olacak ama güzel şeyler öğreneceğim. Yani zaten ve bu yola çıktığım bu yolculukta her şey bende bitiyor. Yani çoğu şey bende bitiyor. Benim disiplinli olabilmem, aynı zamanda şefkatli olabilmem, bu süreci zaten birincisi hem hekimle hem de diyetisyenle çalışma kararı almam bence kendim için gerçekten büyük bir sevgi ve care işareti, göstergesi. O yüzden teşekkür ediyorum kendime. Ancak dediğim gibi şunu, işte bu kararı verirken de, hangi diyetisyenle çalışacağım kararını verirken de aslında bu kararın heyecanlı da olabileceğini, yani acaba nasıl bir yola çıkmalıyım, yani bu şekilde değiştirmeye çalışıyorum zihniyetimi böyle. Aslında şimdi son durumlar bu. Şu an Berlin'e döndüm. Evimdeyim. Eve biraz daha alışma durumundayım. Biraz daha böyle kendim olarak konuşabildiğimi fark ettim ev arkadaşlarımla. Yani onların hoşuna gidebilecek birisi gibi değil de mesela titizliğimi saklamadım. Onu yani ben iki kere yıkamak istiyorum falan diye söyleyebildiğim. Ondan sonra tabii ki de hani hemen söyleyemedim. Mesela eve geldiğimde bulaşıkların küflenmiş olduğunu gördüm. Çünkü diğer ev arkadaşım tatilde zaten, benden önce çıkmıştı. Diğer üçüncü ev arkadaşım ise, yani ikinci ev arkadaşım ise benden sonra tatile çıktı ve bulaşıkları açmayı unutmuş ya da açmamış. Ve eve geldiğimde küflenmişti bulaşıklar ve hiç güzel bir görüntü değil bu. Ve bunu söylemedim ilk önce, hani böyle konu açmamak istedim, sonuçta basıyorum yıkadım falan filan, ama Ondan sonra söyledim ve o da böyle aslında şöyle kötü birisi değil, çok pozitif biri. Gerçekten hayata çok pozitif bakıyor ve böyle hep uplifting bir insan. Şöyle bir yanıt verdi. Ama yıkayınca geçiyor diye ben de şey dedim. Evet, yıkayınca geçiyor ama yine de tatilden döndüğünde bulaşıkları öyle görmek benim için keyifli bir durum değil. O yüzden böyle görmeyi tercih etmiyorum dedim. Bunu söyleyebilmek iyi hissettirdi. Ve böyle ben söyledikçe aslında insanlar da buna daha uyumlanıyor. Herkes birbirine uyumlanmış oluyor. Yani ortada sadece sizin birisine uyumlanmadığınız, herkesin birbirine uyumlandığı bir ortam olmuş oluyor. Ve bu daha huzurlu bir ortam herkes için. Çünkü bence benim de ihtiyaçlarımı dile getirebilmem onlar için de daha rahat bir durum. Çünkü mesela karşınızda ihtiyaçlarını söylemeyen ve rahatsızlıklarını dile getirmeyen birisi olduğunda siz de strese girmeye başlayabilirsiniz. Çünkü acaba bu insan şu an bir şeyden rahatsız oluyor mu? Acaba rahatsız olduğunda bir şey söyler mi yoksa içine mi atar ve pasif agresif mi davranır vesaire gibi sıkıntılar olabiliyor. O yüzden konuşmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında mesela şöyle bir şey de söyledim. Bir tane arkadaşı ziyaret edecekmiş ve direkt şunu söyledim. Salonda durak yapılmasını istemiyorum. Yani evde durak yapılmasını istemiyorum. Hani uyandığımda salonda birilerinin sabaha kadar takılıyor olduğunu görmek istemiyorum. Bunu söyledim. Ve söyledim yani eskiden mesela hatta yani çok yakın bir zamana kadar da hatta yani buraya geldiğimde mesela aslında uyandığımda işte yılbaşı partisiydi uyandım ve sabah salonda insanlar takılıyordu hala ve bu benim aslında hoşuma gitmedi ama bununla ilgili bir şey söylemedim. Evet, birinci sebebim şuydu, daha eve yeni geldim, yeni taşındım ve evin olayını anlamaya çalışıyorum. Hemen böyle bir konuşmaya girmek istememem doğal. Çünkü yepyeni bir sürü yeni şeyler oluyor ve overwhelmed hissettirmek istemiyorum kendimi. Ama ancak şöyle bir yanı da vardı. Zihnim bana şöyle diyor. Aslında rahatsız oluyorum. Bunu biliyorum içimde ama zihnim şöyle beni bundan vazgeçiriyor. Ya zaten işte ne olacak? Sanki sana bir zararları yok. Kendi kendilerine yapıyorlar işte. Sen zaten işte yapacağını yapıyorsun işte. Mutfağa giriyorsun, duşunu alıyorsun, mutfakta kahvaltını yapıyorsun. Onlar otursun orada ne olacak diyor. Hayır, hayır bunu böyle değil yani. Ben uyandığımda sadece bana zarar vermeleri veya beni bunun içine sürüklemeleri değil olay. Aynı zamanda ben uyandığımda salonda düzenli bir hayat görmek istiyorum. Sağlıklı insanların kendilerine iyi baktığı bir insanlarla çevrelenmek istiyorum. Böyle bir eve uyanmak istiyorum. Ben erkenden uyanmışım, duşumu almışım, kahvaltımı hazırlıyorum yılın ilk günü. Yani güneşli, güzel bir günü uyanmak istiyorum. Böyle insanların öyle kötü hissettiği, böyle artık içmekten bir şeyler yapmaktan iki büklüm olmuşlar. Böyle gözleri yarı aralık böyle bir şeye uyanmak istemiyorum. Bu da benim en doğal hakkım. O yüzden bu da çok inanılmaz geçerli bir sebep yani rahatsız olmak için ve bunu ifade etmek için. Belki de eskiden böyle şeyler aman çok takılıyor böyle şeylere ya sen de ne kadar şeysin gibi belki yorumlar aldım. Ve bu konuda belki işte gerçekten bunları ifade edebildiğimde benimle dalga geçileceğini düşündüm belki o yüzden etmiyordum. Ancak şimdi bu konuda da ilerleme kaydediyorum. Bu arada yılbaşından sonra öyle bir ortam olmadı asla evde. O yüzden de benim aslında biraz daha güvenim artmaya başladı eve olan. Aynı zamanda zaten hani çok bilmiyorum hani iyi yanlarına da odaklanmaya başladım. Çünkü gerçekten iyi insanlar ve beni sevdiklerini hissediyorum. Ve böyle biraz özellikle de yani daha önceki işte festivalden tanıdığım arkadaşım böyle biraz hani abi gibi de bir şeyi var. Yani böyle bir şey geldiğinizde başınıza bir şey gelirse sırtınızı yaslayabileceğiniz bir insan hissi uyandırıyor. Zaten Orta Doğu'dan böyle daha cana yakın samimi bir ortam var. İşte çok güzel yemek pişiriyor vesaire bunlardan bahsetmiştim zaten. O yüzden şu an için güzel gidiyor. Bakalım evet tabii ki de bir noktada kendi evime, kendi apartmanıma içini kendim döşeyeceğim. Böyle güzel güzel şeyler yapacağım. Kendi apartmanıma taşımak istiyorum ama şu anda da böyle bir evde olduğum için mutluyum. Bir düzenim olduğu için mutluyum. Evet, girişim buydu arkadaşlar. Gerçi bayağı bir şeyden bahsettim yine işte sınır çizmek, ihtiyaçlarını ifade etmek. Onun dışında ben aslında bugün şunu konuşmak istiyorum. Orucu yaptığımın 5. günü başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Şöyle, o gün artık 5. günü işte sabah bozacağım orucumu. Uyandım ve rüyamda çok uzun süredir konuşmadığım, yaklaşık 3-4 sene oldu sanırım, bir arkadaşımı gördüm ve ilk defa görmüyorum onu rüyamda, ancak uzun süreden beri ilk defa görüyorum. Ve zaten o hafta boyunca aklıma gelmeye başlamıştı. Normalde hani gündelik hayatımda aklıma gelen bir insan değil. Ve rüyamda çok cana yakın, çok sevgi doluydu. Ve böyle içimde iyi bir his uyandı uyandığımda ve rüyamda da zaten. Ve genelde ben böyle uyandığımda böyle bir süre kendimi böyle gerçekten sarsmazsam, shaking yapmazsam vücudumda, rüyalarımın etkisi, duygusu, o duygusal yükü kalıyor üzerimde. İyi de olsa da, kötü de olsa da. Ha. Böyle biraz kaldı. Neyse, şey gibi hissettim. Böyle şey hissi geldi. Yani bir insanı mesela hem kendiniz hem siz böyle bir hatırladınız, aklınıza geldiğinizde o insanın, hani böyle nefret etmek etmemek, bundan bahsetmiyorum. Ancak hani mesela bazı konuşmadığın insanlar olur ve onlar aklınıza gelirse içinizde böyle kekremsi bir tat olur böyle. Belki de hatta hala o konuda kendiniz deal etmediğiniz bir şey vardır orada. Onu düşün. Mesela şu an aklıma birisi geliyor böyle olduğunda ve sanırım hala deal etmediğim bir şey var orada ve o geldiğinde aklıma böyle içim bunalıyor ve aynı zamanda şeyi de hissediyorum. Ondan bana karşı iyi bir his akmadığını da hissediyorum. Yani onun da kendisiyle ilgili ve bir meseleyi, yani benim onda yansıttığım ve kendisiyle ilgili olan bir meseleyi hala çözememiş olduğunu, aynı şekilde benim tarafımdan da öyle. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ve bu uzun süredir konuşmadığım dediğim arkadaşım, yani o rüyama girdiğimde şey hissettim. Böyle sanki beni affetmiş ve benimle olan meselesini halletmiş içinde gibi ve sevgi noktasına geçmiş. Çünkü aslında insanları affettiğinizde, gerçekten %100 affettiğinizde, yani gerçekten %100 affetmek affetmemek diye bir şey yok gerçi de, şöyle yani hani o meseleyi gerçekten kendinizle, o insanın size hatırlattığı, kendinizle ilgili olan meseleyi aştığınızda zaten herhangi bir insana karşı negatif bir duygu besleyemiyorsunuz. Böyle bir şey hissettim. O artık hani negatif duygularını bitirmiş, tüketmiş ve böyle bir pozitif kısma gelmiş gibi bir şey hissettim. Ondan bana olan bir akış hissettim. Neyse, güzel bir şey yani, bir pozitif bir şey. Güzel, hani iyi bir rüya, iyi bir his. Evet, ben de hani bir düşündüm, bir tarttım. Evet, ben de ona karşı negatif şeylerimi bitirmişim. Hani zaten bu bende bu son bir sene içerisinde yaşadığım değişimle birlikte de, bu hani İnsanları düşman görme, bana bunu yaptı, şunu yaptıdan ziyade benim burada ne payım oldu, bizim nasıl bir dinamiğimiz oldu gibi değerlendirmeye başladım. Hani böyle bir olgunluğa eriştiğimi hissediyorum. Zaten o yüzden son bir sene içerisinde hani bu arkadaşımla ilgili bazı şeyler aklıma geldiğimde böyle bir lensten, böyle bir perspektiften aklımda kalıyordu. Yani negatif bir akış hissetmiyordum. Sonra saunaya, işte günüm akıyor, devam ediyor vesaire, saunaya gittim. Saunadan çıktım. Saunadan çıkınca saunayı neden çok seviyorum? Çünkü saunadan çıktığımda bana böyle içimde bir şey açılmış gibi oluyor ve böyle iyi fikirler, bu aynı zamanda saunada yakalayabiliyorum bunu. Cold plunge'da yakalayabiliyorum ve koşuda yakalayabiliyorum. Koşuya çıktığımda, işte saunaya gittiğimde ve soğuk suyla duş aldığımda, sadece soğuk suyla duş almak değil, o tek başına yapıldığında olmuyor ama mesela koşuyu da tek başına yapsam, sonra da tek başıma yapsam, sonrasında böyle bir clarity geliyor ve yapmak istediğim, ah bu, böyle bir fikir geldi aklıma, ah şöyle bir fikir geldi, güzel fikirler geliyor yani, böyle fikir akışı oluyor. Aynı zamanda bunlara ping de diyebilirsiniz, böyle hani küçük intuitive hitler, böyle büyük bir intuitive hit olmasa da böyle minik minik, aslında belki de alakalı olmadığını bile düşündünüz. Mesela işte, ah bence ben gitar çalmalıyım. Veya işte şöyle bir şey vardı ya, bunu bir deneyeyim. Aa, şöyle birisini tanıyordum ben, ona bir yazsam ya gibi böyle. Belki de o anda, işte şu an mesela diyetleri düşünüyorum, diyetisyenleri bunlarla ilgili değil ama böyle alakasız bir yerden böyle pıt ping ping ping gibi bir intuitive hit diyorum buna. Öyle bir şey geldi, şey geldi böyle. Bir hatta podcast'imle ilgili bununla ilgili bir bölüm yapma isteği geldi böyle severek ayrılanlar diye. Aslında ben bu arkadaşımla olan dinamiği çünkü hani bu arada şeyden çok zorlu bir süreçti benim için. Hani bu olayı bu ayrılışı yaşadığımda hem öfke ve dinamiğin birbirimizi kötü tetiklememiz yani birbirimizi inanılmaz derecede tetiklememiz hem de bu dinamiğin çok iki tarafında bence yoğun bir şekilde hissedildiği hem de çok sevdiğim ve bana çok yakın olan gerçekten kalpten bağlı olarak hissettiğim bir insandan ayrılmanın acısını yaşadığım bir dönemdi ve bu işte dediğim 3-4 yıl önce şu anda olduğum olgunluğa ve olaylara daha sakin bakış ve daha olgun bakış açısına sahip değilken böyle bir süreçten geçmek benim için çok yıpratıcıydı ve çok zor bir dönemdi benim için. Bir yandan da başka açılardan da güzel bir dönemdi. Neyse o dönem zaten hayatımın en enteresan belki de hiçbir bir zaman belki de deneyimleyemeyeceğim şeylerin olduğu bir dönemdi. Çok çok çok enteresandı. Belki cesaret edersem veya içimden gelirse o dönemi daha detaylı anlatmak isterim. Başıma gelen şeyleri çok değişikti. Neyse bu olayla ilgili değil ama yani böyle büyük bir ayrılık yaşamıştım ve zor bir dinamiğin içinden çıkıyordum. Ve şey geldi aklıma işte sana da. Acaba severek ayrılanlar diye bir bölüm yapsam ve bu dinamiklerden bahsetsem ve bir de bu dinamiği şu anda olsa nasıl hallederdim? İşte severek ayrılmak birisine mümkün mü? Bu konulardan bahsetsem diye bir fikir geldi aklıma. Böyle bir bölüm çekme isteği geldi. Henüz çekmedim. Belki şu an onu çekiyorumdur. Neyse. Ondan sonra yukarı çıktım işte. Odaya gittim. Bir yandan da böyle bu arada bu şeyi çektiğim gün oluyor. Aynı zamanda o gün şu bölümü çekmiştim. En son çektiğim başlıksız bölümü çekmiştim. Çünkü bir de böyle bir içimde bir kıpırtı var. Bir şey oluyor yani normal bir gün değil gibi. Neyse. O kişiden bana mesaj geldi o gün. Ve gerçekten çok güzel bir mesajdı. Ve normalde böyle uzun süredir konuşmadığınız bir kişiden bir mesaj geldiğinde anksiyeteli hissediyorum. Dersiniz veya ben öyle diyeyim böyle anksiyeteli hissederim ama hiç anksiyeteli hissetmedim sadece çok duygulandım çünkü çok fazla duygu geldi çünkü insan bazen böyle yollarını ayırdığı birisiyle ki o zaman yollarımı ayırırken de özlem ve sevgi de duyduğum da bir dönemdi yani yalnızca kötü duygular beslemiyordum ancak böyle yine de bastırdığım bir sevgi dışarı çıktı. Yani gerçekten çok bastırmışım o sevgimi ve özlemimi. Olabiliyor böyle şeyler. O yüzden çok duygulandım ve çok şaşırdım. Çünkü yani aynı gece rüyamda gördüm ve böyle bir şey yaşadım ve hani o gün onu düşünüyorum ve sonra ondan mesaj geldi ve gerçekten de çok güzel bir mesajdı. Böyle bir şeyden bahsetmek istedim. Gerisiyle ilgili detay vermeyeceğim çünkü şu an zaten olayın içindeyim ve hala sindirmem gereken bazı duygular var. Ama genel olarak bence böyle şeylerin yaşanması en azından benim ruhuma iyi geldi. Ben pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum ve farklı bir insan olduğum için kendi olduğum kişide dik durabildiğim için bazı şeylerden artık korkmuyorum. Daha sağlıklı ilişkiler kurabildiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum. Ve hep ben yapardım böyle şeyler. Bana da yapılması hoşuma gitti. Böyle şeyler derken çok uzun süredir konuşmadığınız birisine mesajlar atmak mesela. Böyle güzel hani kalpten gelen mesajlar atmak. O yüzden bana da yapılması hoşuma gitti. Bence insan böyle şeyleri daha çok yapmalı. Yani eğer kalbinizi açabiliyorsanız, yani çünkü bu şöyle mesajlardan bahsetmek istemiyorum bu arada. Hala bitmemiş bir davanız olur birisiyle. Ondan sonra böyle uzun uzun ona açıklamalar yaparsınız. İşte ben böyle hissettim, ben şöyle hissettim, ben böyle hissettim. Bundan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim mesajlar daha çok kendi davanızı kendiniz halletmişsinizdir. Kendi sindirmeniz gereken duyguları sindirmişsinizdir. Olayın aslında sizinle ilgili olan kısımlarını gözden geçirmişsinizdir. Ve ben bunu hissettim, şunu hissettimden ziyade, yani tabii ki de böyle konuşmalar da yapılabilir ama hani şey, farklı bir mesaj. Gerçekten böyle kalpten o an bambaşka bir konuyla ilgili, belki aklınıza geldi, belki bir şey yapıyordunuz, o kişi aklınıza geldi ve hani onun öyle bir mesaj atmak, bu gerçekten insanın vulnerable olabilmesi gerekiyor bunun için. Egosundan, o konu hakkında egosundan arınmış olabilmesi ve vulnerable olabilmesi gerekiyor. O mesajın içeriğinde gerçekten karşındakini suçlama değil de gerçekten hani onu hissedebiliyorsunuz, öyle diyeyim. Kalbinden mi geliyor o mesaj yoksa egosundan mı geliyor? Bu kişi kalbinden mi konuşuyor, zihninden mi konuşuyor? Onu ayırt edebiliyorsunuz bence. Bunu bu arada ayırt etmeyi öğrenmeseniz bile, öğrenmemiş olsanız bile, farkında olarak bir şekilde ayırt edemiyor olsanız bile vücudunuzda aslında hissediyorsunuz. Belki de bakıyorsunuz birisi size görünüşte iyi tatlı bir mesaj yazmış ama zihninden geliyor ve aslında mesajın ardında bir sevgi yok, korku var ve suçlama var. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bunu da şöyle hissediyorsunuz. Zihnin size iyi bir cevap vermeniz gerektiğini söylüyor belki ama aslında tetikleniyor biliyorsunuz. Ya bu tetiklenme de ayrı olabilir bu arada. Bu bambaşka bir şey ama kalpten bir mesaj geldiğinde ise o iniyor, yani oturuyor kalbinize. Bazen dediğim gibi zihin o mesajın, o iyi görünen mesajın kalpten olmasını istiyor ama kalbiniz onun olmadığını biliyor ama zihniniz sizi yine ikna etmeye çalışıyor. Ya güzel bir şey yazmış işte gibi ama gerçekten kalpten bir mesajı okuduğunuzda dediğim gibi tüm vücudunuzla bunu hissediyorsunuz ve başka bir şey yani o. O yüzden teşekkür ederim. Peki. Severek ayrılmak ne demek? Bundan bahsedelim mi o zaman, madem konusu açıldı. Severek ayrılmak. Bu arada buna girmeden önce bir saniye, şimdi sanırım düşünmem gerekiyor. Çünkü birkaç gelişme oldu hayatımda, ondan mı bahsetsem yoksa severek ayrılmak konusundan mı bahsetsem? Biraz pause verip bunun hakkında karar verip hemen geri döneceğim. Evet, mümkün. Hatta çok sağlıklı olabilir bu severek ayrıldığınız kişiyle olan ilişkiniz için. Çünkü bazen bir insanı ne kadar çok sevseniz de öyle bir dönem oluyor ki, öyle bir zaman oluyor ki aranızdaki dinamik, yani sizin kendi tetikleyicileriniz ve yaralarınız, onun davranışları sizin bu yaralarınızı tetikleyici oluyor. Sizin davranışlarınız da onun yaralarını tetikleyici oluyor. Ve böyle bir dinamiğe girdiğiniz anda bundan çıkması çok kolay olmayabiliyor. Partnerliklerde bu biraz daha belki kolay olabilir. Çünkü partner olduğunuzda daha fazla kavga, tartışma gibi şeylere yapma olasılığınız ve toleransınız daha yüksek oluyor. Ancak arkadaşlarınızla böyle kavgalar ve bağırış çağırış tartışmalar çok fazla yıpratıcı olabiliyor. Arkadaşlık daha farklı o anlamda. O yüzden böyle zor bir dinamiğe girdiğinizde bunu yönetmesi çok zor olabiliyor arkadaşlıklarda. Partnerlikte de, romantik ilişkilerde de kolay demiyorum. Sadece bunu çözmesi için o kadar uzun süre ayrılmanız gerekmeyebilir. Bunu belki bir terapist eşliğinde çalışabilirsiniz. Nasıl mesela tetikleyicileriniz neler oluyor? Çünkü genellikle partnerlerde birbirini tetikleyen insanlar bir araya gelmesi çok sık görülen bir şey. Bu noktada tetikleyicilerinizi anlayıp o konuyla nasıl mücadele ettiğinizi nasıl geliştirirseniz o şekilde partnerliklerinizde navigate edebilirsiniz. Ancak yine de çok çok tetikleyici, yani çok bu dinamiklerin çok tetikleyici olduğu durumlarda ayrılık oluyor, zaten bir şekilde yürümüyor ve çoğu zamanda da gözlemlediğim aslında bu farkındalığa varmak çok zor. O yüzden genel olarak yıpratıcı bir şekilde partnerler ayrılıp başka yönlere gidiyorlar. Ve tekrar tekrar aynı dinamikleri, aynı paternleri yaşıyorlar. Ta ki bir noktada artık onu farkına varıp zorlu işi yapıp artık o dinamiği yaşamayıncaya kadar. Ancak benim bahsetmek istediğim bu severek ayrılma kısmı, özellikle de hani benim yaşadığım bu dediğim arkadaşlıkta şöyle bir şey. Öyle bir nokta oluyor ki bazen dediğim gibi bu yapabileceğim en iyileştirici şeyin o arkadaşımdan uzak durmam olduğunu fark etmiştim. Çünkü neden? İlk defa fark ediyorum o öyle bir yaranın olduğunu. Bu benim için çok büyük bir aydınlanmaydı. Hani nasıl, ne şekilde tetiklendiğimin. Çünkü aslında kendimi ben anksiyeteli bir insanım. Ben işte o kadar güçlü değilim. Ben bir şeylerden çok hızlı bir şekilde, çok kolay duygulanıp işte çok fazla şeyden etkilenebiliyorum diye düşünürken aslında bunun doğru olmadığını, benim için bazı şeylerin önemli olduğunu, bu noktalarda hani bazı arkadaşlıktan bazı beklentilerim olduğunu, bazı kriterlerimin olduğunu, bazı davranış şekillerini hoşnut karşılamadığımı aslında öğrendiğim bir süreçti benim için. Ve bu anksiyetelendiğim noktalarda da bu anksiyetelenmenin normal olduğunu, çünkü her insanın bazı yaraları olduğunu ve onun bazı noktalarda daha hassas olabileceğini ve bu noktaları aslında karşısındakiyle iletişim kurarak bunu, yani eğer bir ilişkinize, arkadaşlığınıza devam etmek istiyorsanız yalnızca sizin kendinizi değiştirmeniz, daha az hassas, daha az anksiyeteli bir insan haline gelmeniz değil, bunu sadece nasıl yönetileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. O insanın da buna saygı duyması gerekiyor. Yani bundan mı anksiyeteleniyorsun ya, bu da küçük insana da saygı göstermiş oluyorsunuz. Ancak bazen, bu arada böyle şeyleri yapmak çok da kolay olmayabiliyor. İnsanlar, hatta şöyle şeyler olabiliyor. Sizi tetiklediğiniz bir insana daha da çok çekilebiliyorsunuz. Ve o insanın sizin o yaranıza basması size aslında tanıdık bir his oluşturuyor. Ve bastırdıkça bastırıyorsunuz. Ve aslında size iyi gelmeyen o ilişkide kaldıkça kalıyorsunuz. Bir yandan da kendinizle ilgili, o yarayla ilgili açıp derinden ne oluyor burada? Ben neden bu konuda çok yaralıyım? Ben neden bazı konularda, bu konuda tetiğim var gibi çalışmalar yapmayı da ertelemiş oluyorsunuz aslında bu döngüde kalarak. Bu yüzden evet, severek ayrılmak mümkün. Peki şu mümkün mü? Severek ayrıldığınız bir insanla yıllar sonra tekrar reconnect olabilmek mümkün mü? Bence mümkün. Çünkü iki tarafta değişmiş olabiliyor. Ben şu an kendi meselemden konuşmuyorum. Çünkü şu an hani nasıl, neler olur, nasıl hissederim, hazır mıyım, böyle bunu bilmiyorum henüz. Bunu yaşayıp göreceğim. Ancak çoğu ilişkide ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Siz bazı konularda kendiniz üzerine çalışıyorsunuz. Kendiniz olgunlaşıyorsunuz. Keza karşınızdaki kişi de olgunlaşabiliyor. O yüzden daha yine sevginiz değişmiyor, aynı kalıyor. Ancak daha sağlıklı şekillerde birbirinize bağlanabiliyorsunuz. Daha sağlıklı şekillerde ilişki, daha sınırlar çerçevesinde bir ilişkiniz olabiliyor. Ve bu kendi kendiniz sınırlarınızı korumayı aslında öğrendikçe, karşınızdaki insan size sınır koyduğunda da, yani sınırlarını koruduğunda da bundan darılmıyorsunuz. Bunu gerçekten ilham verici bir şey olarak görebilme kısmına geliyorsunuz. Ve gerçekten karşılıklı yani sevgi ve saygı dolu güzel ilişkiler kurabiliyorsunuz. Yani zaten hani yeni başladığınız ilişkilerinizde böyle bir farkındalığınız varsa zaten böyle ilişkiler kurmaya yönelik adımlarınız, davranışlarınız vardır diye tahmin ediyorum. Ancak eski ilişkilerinizde de belki de hani belli bir aralardan sonra tekrar bir araya gelmek, hatta daha belki de sağlam bir yerden bir araya gelmek mümkün oluyor. Hatta bazen yıllar sonra, böyle 10 yıl, 15 yıl sonra bile bir araya gelip daha farklı bir yerden, daha saygı çerçevesinde, daha sağlıklı bir yerden connect etmek mümkün olabiliyor. Aynı şekilde romantik ilişkilerde de öyle. Şubat'taki bölümü bir an önce yapmak istiyorum arkadaşlar. Size anlatacak çok güzel bir aşk hikayem var. Aklıma o geldi bunu söylerken. böyle sessiz bir teaser vermiş olayım. Çok heyecanlıyım. Bu hikayeyi çok seviyorum. Biraz trajik bir hikaye ancak seviyorum. Sanırım biraz böyle hikayelerle dolu hayat. Ancak bir de şunu söylemek istedim. Belli bir noktaya, bir bilince ulaştıktan sonra dinamiklerinizin nasıl işlediğini görmek, işte çevrenizde nasıl insanlar tutunmak istediğinizi biliyorsunuz vesaire. Yine de en iyi anlaştığınız, belki de en güvendiğiniz dostunuzla bile bazen bir dinamik problemi yaşayabilirsiniz. Bu konuda da şöyle bir ben olgunluğa doğru ilerlediğimi hissediyorum. Mesela şu an başıma böyle bir şey gelse, yani bir dinamik problemi yaşasam, arkadaşımla aslında bunun adına küslük koymadan mesafe koyup daha sonrasında, belki daha kısa bir süre bile sonra, bir araya gelme olasılıklarını görüyorum. Şöyle, yani mesela gerçekten dinamik işe yaramıyor, yani birbirinize öfkelisiniz, kötü şeyler söylediniz, bilmem ne vesaire. Artık hani belki onlar da olmadı ama bakıyoruz ki bir şey var yani. Bu bazen bunların bu kadar sert, öfkeli, ondan sonra olaylı şeyler olmasına da, mesela bazen de şöyle oluyor, şunu hissediyorum. Şu an sebebini bilmediğim bir şekilde bu arkadaşımla bu süre bana kötü bir şey yapmadı, şöyle bir şey olmadı ama bana iyi gelmediğini hissediyorum ve şu an onun arkadaşımla görüşmek istemiyorum. Bütün içgüdüm bana bağıra bağıra bunu söylüyor. Bu noktada da bence bir ileriki seviye olarak bunu dürüst bir şekilde, yani bu arada buna benzer bir şey yaşadım. Sadece biraz vaktinden geç iletişmiş oldum bu isteğimi, bu ihtiyacımı. Ancak bir sonraki seviye olarak şunu görüyorum. Bence bu da mümkün. Böyle bir şey hissediyorsunuz. Ortada bir tartışma yok. Bunu ben şu an içgüdüsel olarak böyle bir mesafe ihtiyacım olduğunu seziyorum. Bence bizim bir süre ayrı kalmamız gerekiyor. Sonrasında bakarız. İşte umarım tekrar bir araya geliriz gibi. Bunu da hatta böyle iletişerek daha bilinçli ve yıpratıcı olmayan, kavgasız, gürültüsüz ve saygı çerçevesinde de böyle uzaklaşmalar yaşamak da mümkün. Çünkü aslında baktığınız zaman her zaman çok iyi anlaştınız. Hep yanlışıyoruz, hep güzel gidiyor diye bir arkadaşlığınız yok. Çünkü insanlar farklılaşıyor, farklı yönlere gidebiliyorlar. Bazı insanları outgrown edebiliyorsunuz. Bazen outgrown etmek de değil, apayrı yönlere gidebiliyorsunuz ve o an belki de işte sizin de hayatınızda değiştirmeye çalıştığınızda değiştirmeye başladığınız şeyler, arkadaşınızın o an hayatında olan alışkanlıklar ve davranış şekilleri belki de, ve bu sizi tetikleyebiliyor. Yani böyle böyle aslında kişisel kötülüğü olmayan birçok uzaklaşmak için birçok sebep olabiliyor. O yüzden bunları da böyle çok masaya yatırıp bu yüzden de şu yüzden de diye ilmik ilmik iliklemek de aslında biraz egodan geliyor bence. O yüzden böyle çerçevesinde bu şekilde uzaklaşmalar da yaşanabilir. Ve sonra bir araya gelmeler daha hatta insanı birbirine bağlıyor. Bence arkadaşlıklar böyle uzaklaşmaları kaldırabiliyorsa daha da güçlüdür. Çünkü gerçekten şöyle bir şey yok. Ben bu insanı çok seviyorum ve hep çok iyi anlaşıyorum ve en favori insanımdır. Hayır, bunlar zaman zaman değişiyor. Çünkü şöyle bir şey, benzer şeyler yaşadığınız, benzer derslerden geçtiğiniz, benzer hayat tarzlarını benimsemeye çalıştığınız dönemlerinizde o arkadaşlarınızla biraz daha bir araya geliyorsunuz. Biraz daha şeyler paylaşıyorlar. Hayatınızdan çıkarmadan doğal olarak uzaklaşıyor. Sonra tekrar yakınlaşıyorsunuz. Böyle şeylerin olabilmesi mümkün ama dediğim gibi bence çok tetiklenmelerin olduğu zamanlarda da daha iletişime geçerek, arkadaşım, bence bizim uzaklaşma vaktimiz geldi. Biz bir yollarımıza bakalım. Bakalım hayat ne gösterecek deyip, zaten hani o dostluğunuza yeteri kadar güveniyorsanız, o sağlamlığına yeteri kadar güveniyorsanız, yapıcı bir şekilde bir araya geleceğinizi de biliyorsunuzdur. O yüzden severek ayrılmak mümkün ve bence sonra tekrar bir araya gelmek de mümkün. Ha, zorunda değilsiniz ancak bu da mümkün. Öyle, bu bölümde de bundan bahsedeyim. Sanırım hayatımdaki bazı bahsetmek istediğim gelişmeler bir sonraki bölüme kaldı. O yüzden şimdi bu bölümü kapatacağım. Güzel bir bölüm oldu. Ben şu an gülümsüyorum, mutluyum bunu paylaştığım için. Umarım sizin için de bazı konularda aydınlatıcı olmuştur. benim için özellikle arkadaşlık konuları yani arkadaşlıkları dair çok çalkantılı dönemler yaşadığım şeyler oldu ve gerçekten aslında dönüp baktığımda hepsi neredeyse çok acılı olmasına rağmen çok öğretici şeylerdi ve o zamanlar böyle bir podcast, böyle bir bölüm dinlemek gerçekten çok isterdim. O yüzden eğer içinizde bazı şüpheler varsa ya şu arkadaşım da böyle hissediyorum da neden acaba gibi bunu çok da büyük bir mesele haline getirmeden karşınızdakine kırıcı olmadan gerçekten iyi ayrıntılara takılmadan kalpten bir şekilde nasıl ne yapabilirim nasıl bir mesafe koyabilirim belki de o kadar öyle bir sakinliğe erişiminiz yok. Bazen yıkıcı şeyler de yaşanması gerekiyor olabilir. O da okey. Ama içinizden bazı insanlardan uzaklaşmak geliyorsa veya uzak kaldığınız bir insana yakınlaşmak istiyorsanız ama bu işte bu insan da ne güzel hayat yaşıyor. Ben de onun yanında bir değil de böyle kalpten o insana ah ben bu insanla tekrar sevgi hissetme. Kalbim açık bu insana karşı noktasına geldiğinizde de tekrar iletişime geçmeye çekin. Böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.